Ayrım 2. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 17. Eskikilerdeki rafların altında tortop olup kıvrılabileceğim ve mağara oyunu oynayabileceğim bir dolap vardı. Oradan yetişkinleri görüp neler konuştuklarını duyabilirdim. Kışları yer soğuk olurdu. Havanın dondurucu derecede soğuk olduğu bir akşam babamın eski battaniyesini güzelce katlayıp altıma sermiştim. Annem gizemli bir şekilde bana göz kırptı. Babamın bir şey bilmesine gerek yoktu. Bir süre sonra erkeklerin sigaraları her zamanki gibi gözlerimi sulandırdığı için dolabın kapaklarını kapattım. Boş kilerin dibinde saklanarak tamamen gevşedim. Üstümde bir sürü kitap ve mektup dünyanın ne denli büyük olduğunun kanıtı olarak duruyordu. Büyüdüğüm zaman bu büyük sirkin tamamını keşfedecektim. Parmaklarımı ıslatıp gizli köşeme girmeden önce buraya yerleşmiştim. Rahatsız edici sigara dumanının etkisini yok etmek için gözlerimi ovuşturdum. Bu iyi gelince yetişkinlerin konuşmaları yeniden ilginç gelmeye başladı. Kapağı biraz araladım. Dar ışık çizgisinden onlar beni karanlıkta göremezken ben çoğunu ve uzun yemek masasının tamamını görebiliyordum. Her şey bir düş haline gelene ve annemin yatağa götürmek için beni kaldıran kollarını hissedene kadar konuşmaları dinleyip neler olup bittiğini izledim. Tatil günlerinde oturma odasındaki radyo ve televizyonun önünde kakao içip kek yemeye iznimiz vardı. Fakat kırıntıları kanepeye veya eski zarif koltuğa dökmemek veya evde yalnızken mutfağa gidip ellerimi yıkamaya cesaret edemediğim zamanlarda olduğu gibi, o zaman 7 yaşındaydım, yağlı parmaklarımı annemin koyu yeşil perdelerine silmemek koşuluydu. Gün, perde dikmeden önce dokunmuş kalın pamuklu kumaşı boyamak için anneme yardım etmişti. Koltuk eskilerden mirastı. Dedeme göre hem birinci hem de ikinci dünya savaşını atlatmıştı. Okulda bir gün coğrafya öğretmeni savaşların çıktığı üçüncü dünyadan söz etti. Aynı akşam Esma'ya sormam gerekti. Bütün bu savaşlar ve dünyalar, hepsinden toplam kaç tane var? Tek bir dünya diye yanıtladı ve incelediği sözlüklerden birini açtı. Une monde dedi. Yeni bir Fransızca kelime öğrenmekten memnundu. Esma ve ben her cumartesi radyo dinlerdik. Çünkü 2 saat klasik müzik yayını olurdu. Özellikle Çaykovski'nin 5. ve 6. senfonisini çok seviyorduk. Eski bir pikapla birkaç plağımız da vardı. Babam müzisyen olmaktan vazgeçmeden önce Belgrad'dan almıştı. Hiç kimse kemanı babam gibi çalamazdı. Fakat artık çalmak istemiyor. Benim doğduğum yıl Verdi'nin Nabucco'sunun ortasında afallayıp bütün dünyası karardığı için babam büyük müzik sınavını geçememiş ve hiçbir zaman profesyonel müzisyen olamamıştı. Esma'nın anlattığına göre annem masaya yumruğunu vurup kimya fabrikasında işe başlaması gerektiğini söyleyene kadar 2 ay konuşmamıştı. Plaklardan ikisi Paris Operası'nda kaydedilmişti. Tosca ve O Küçük El O Denli Soğuktu Ki dizeleriyle La Bohème. Onu dinlediğimde o kadar etkilenirdim ki donar kalırdım. Samir beni yakalayıp gıdıkladığı zamanki gibi olurdu. Kendi kahkaham sesi bastırır, neşeli çığlığım soluk almamı engeller, sonunda paniğe kapılırdım. La Bohème üstüne üstlük Paris'te geçiyor. Esma ve ben ilk yurt dışı seyahatimizi Paris'e yapacağız. Büyüdüğümüzde ikimiz de Fransız bir adamla romantik bir ilişki yaşayacağız. Uyumadan önce yataklarımıza uzanıp bunu konuşurduk ve Esma karar verirdi. Küçük kız kardeş, bir gün beraber Paris'e kaçacağız. Sen ne olduğunu anlayamadan bir tepenin üzerinde oturup kente bakarak tüm o görkemi içimize çekeceğiz. Bir gün ablam ve ben evde yalnızken Tosca operasının en iyi parçalarını tekrar tekrar çaldık. Esma hem Cavaradossi ve Baron Scarpia ile hem de başkalarıyla kadın veya erkek bölümlerini ayırt etmeden şarkı söyledi. Ben Tosca'yı söyledim. Plağın her dönüşünde daha tiz bir sesle çığlık çığlığa söyledik. Esma konserimizi yönetirken ne kadar yüksek tonda söyleyebildiğimi vurgulayarak beni övdü. Küçük kız kardeş, şarkı söylerken gözlerini kapat. daha yoğun hissedersin diye önerirdi. Hem seslerimiz hem de yanaklarımız öylesine ısınırdı ki sanki bir başka dünyaya giderdik. Her zaman ablamın önerisini dinler, gözlerimi kapatıp olabildiğince yüksek sesle şarkı söylerdim. Yavaş yavaş son derece muhteşem bir duyguya yaklaşırdık. Hedefimize yaklaşırken her kıta giderek kolaylaşırdı. Birkaç saniye sonra isabet ettirip doğrudan gerçeğe uçardık. Sonra sıra en dramatik olaya gelirdi. Yaşamı bu denli güzel ve açık biçimde duyumsamam pek ender olduğundan yaşam yürek ile akıl arasında dalgalanıp adeta ayak parmaklarımın ucundan dışarıya fışkırırdı. Bir anda işaret parmağımın ucunda bir acı duydum. Şarkı şimdiye dek söylediğim en tiz ve en beklenmedik çığlığa dönüştü. Gözlerim Esma söylemeden kendi kararımla açıldı. "Parmağın patladı," dedi ablam korkmuş bir ifadeyle. Kan parmağın ucundan dedemin eski koltuğuna ve oradan da yere damlıyordu. Kan damlaları hiçbir zaman bu denli kırmızı olmamıştı. Aynı anda Esma'nın elindeki toplu iğneyi fark ettim. Ancak bunun daha az haykırmama faydası olmadı. Annem kümesten koşarak geldi. "Kızlar, ne yapıyorsunuz bakalım?" "Özür dilerim," dedi Esma. "Birden yapıverdim, kendimi tutamadım." "Evet ama ne yaptın sevgili kızım?" "Ona toplu iğne batırdım." "Nasıl oldu da böyle bir şeyi birden yapıverdin bakalım?" "İnce doğuya ulaşabilecek mi duymak istedim." Annem Esma'ya bir tane yapıştırdı. "İnce doğ, delirdin mi sen?" "Toskaydı," diye kendini savundu Esma. "Şahane söylüyorduk." Annem toplu iğneyi Esma'dan aldı, hem kızmış hem de şaşırmıştı. "Ben de Esma'ya batıracağım diye yalan söylüyordum." "Parmağını ağzına sok," diye yanıtladı annem. "Parmağını em, ben de ilk yardım kutusunu getireyim. Esma, sen yeri sil, ondan sonra yemek zamanına kadar yukarıya gidip odanızda oturacaksınız." Esma odada bir daha bana asla iğne batırmayacağını söyleyip özür diledi. Yeni bir iğne bulup avcuma koydu ve dedi ki, "Küçük kız kardeş, batır bana, kan kardeşliği gibi, böylece hiçbir şey bizi ayıramaz. Annem kızar ama, farkına varmaz, hiç ses çıkartmayacağım." İğneye baktım, birincisi kadar büyük değildi. Esma'dan asla ayrılmak istemiyordum. Eğer gözlerimi kapatıp şimşek hızıyla yaparsam belki o kadar kötü olmazdı. Ama gözlerim kapanmak istemedi. Artık ciğerlerim de karşı çıkıyordu ve nefes almak güçleşmişti. Toska olmadan ve aynı heyecanı duymadan bu tip işler imkansızdı. "Cesaret edemiyor musun?" "Hayır," diye yanıtladım. "Toskasız olmuyor. Üstelik daha fazla acı vermekten başka faydası yok." "Tamam," dedi ablam. "Zaten kan kardeşiyiz." Akşam yemeğinde annem hala şok içindeydi. Çorba içerken olayı babama anlattık. Başını sallayarak bize söylendi. "Nereden çıkardınız bunu?" "Söyledik ya, ince doğuyla ilgiliydi," diye yanıtladı hazır cevap ablam. "Artık yeter," dedi annem. "Yıldız olmama imkan tanındı," diye araya girdim. "Kendimizden geçtik. Acı vereceğini düşünmedim," diye sürdürdü Esma. "Vermedi zaten," diye ısrar ettim. "Tabii ki acır," dedi annem. "Herkes bunu bilir. Yoksa neden çığlık attın?" "O ben değildim. Toskaydı," diye kendimi savundum. "İnsan böyle şeyler yapmaz," dedi annem. "Hem yerde hem de dedenin güzel koltuğunda kan vardı." "Onun başına daha kötü şeyler geldi," dedi dedem. "Benim çocuklarıma verdiğim terbiyeye sen karışma," diye yanıtladı annem. "Üzerindeki çarşafla da çok güzel," dedi Esma. "Böylece biz de kakao döküldü diye dikkat etmek veya kek kırıntılarını toplamak zorunda kalmayız. Çarşafı yıkarız, olur biter." "Evcilik oynayamaz mısınız herkes gibi? Normali bu," dedi annem. "Canımız evcilik oynamak istemiyor," dedi Esma. "Okulda birinin burnu kanadı," diye araya girdi Samir. Dedem, "Oğlanlar başka," diye fısıldadı ve Samir'e ikisinin konuşmaya karışmamasının daha iyi olduğuna ilişkin bir işaret yaptı. Annem yeniden başını salladı ama artık çok da öfkeli olmadığı belliydi. Yumuşak bir bakışla babamdan müdahale etmesini rica etti. Her şeye rağmen müzik onun alanıydı. "İnce doğ," dedi annem. "Ne olur ne olmaz, kızlarımıza kötü bir şey olmasın da." Babam da gerginliğin geçtiğini fark etmişti. Annemin elini tutup göz kırptı. "İnce fayla etkileyici olurdu," yorumunu yaptı. "Sizinle uğraşılmaz," diye tatlı tatlı yakındı annem ve biz de gülmeye başladık. "Herkese tatlı." Okulda öğretmenler bana Kukumav lakabını takmışlardı. Dedemin gözleri benden böyle söz edildiğini duyduğunda çakmak çakmak parladı. Bunu hemen küçük düşürücü bir ifade olarak algıladı. Benim torunum kukumav değildir, düşünür. Geçmişte her şeye daha çok kafa yoruyordum, kuruntuluydum. Çünkü sürekli kuşku içindeydim ve düşüncelerim çok az netleşiyordu. Bir nebze berraklığa yaklaştığım her an, o zamana dek düşünmediğim bir içerikle yeni bakış açıları ortaya çıkıyordu. Bu nedenle kafama kuşku ve şaşkınlık hakimdi. Düşüncelerim bulanıklaşırdı. Bu sebeple sık sık bitmemiş bir şeyin içindeymiş gibi hissederdim. Tek çıkışı olan bir labirenti gözümün önüne getirmeye çalışırdım. Ancak okul ödevlerinin çoğunu kolaylıkla becermeme karşın labirentte çıkışı bulamıyordum. Aynen matematikte olduğu gibi. Bir gün eve bir not getirdim. Zehra başkalarını rahatsız ediyor ve matematik dersinde kendi yeteneklerini kullanmıyor. Annem ve babam okulda toplantıya gitmek zorunda kaldılar. Öğretmen, küçük bir kıza göre kafasında gereğinden fazla yetişkin düşünceleri barındıran huzursuz bir karakterim olduğunu söyledi. Bazen normal bir okula devam edip edemeyeceğimi sorguluyordum. Yeteneklerimde kusur yoktu. Bu noktada kardeşlerime benziyordum. Ama garip sorular soruyordum ve dinlemiyordum. Belki annem ve babam beni doktora götürmeliydiler. Her durumda karakterim eğitim sistemini rahatsız ediyordu ve buna son vermek gerekiyordu. Annem ve babam benimle konuşmak zorunda kaldılar. Sınıfta Milena ile birlikte oturmama da son verildi. Babam öfkeliydi. Oturma odasında yanımda annem varken beni azarladı. "Böyle şeyler duymak istemiyorum," dedi sesini yükselterek. "Açıkla bakalım." Pas ve ben nehirde bir kütüğün üzerinde aşağı doğru son hızla gidiyorduk. İnsanlar nehir kenarında el ele tutuşmuş öpüşüyordu. Biz de gülüşüyor ve havlıyorduk. Yabancı köyler gördük ve anlat küçük kız kardeş. Sonra ansızın olasılık hesaplarını anlatmam istendi. Ve ben de nehirde gezintiye çıktığımı ve büyük olasılıkla öğretmen ne sorarsa sorsun yanlış yanıt vereceğimi, bu nedenle bir başkasına sormasının daha iyi olduğunu söyledim. Küçük kız kardeş diye devam etti babam gölgeli bakışlarıyla. Kendini toplayacaksın veya ben. Yalnızca küçük kız kardeşin suçu olduğunu kim söyledi diyerek annem karşı çıktı. Babam ansızın bana yaklaşıp elini kaldırdı ve yanağım o anda terledi. Annem son anda aramıza girdi. Belki öğretmende iş yok diye bağırdı. Kıza dokunmayacaksın. Bu evde artık böyle davranılmayacak. Sesini kes. Her şeye rağmen babasıyım ben. Ben de annesiyim. Beni mahcup etti. Kızı bırak, huzur ver. Kendini bulması için zaman ver. Tokadın engellenmesiyle birlikte yetişkinlerin sesleri de gürültüye dönüştü. Artık kelimeleri duyamıyordum. Yalnızca Milena ile artık yan yana oturamayacağımı düşünüyordum. Neredeyse her okul çıkışında Milena'nın evine giderdik. Onların çiftliği okula bizimkinden daha yakındı ve birlikte bindiğimiz bir atları vardı. Ben atın dizginini tutar, Milena da arkamdan bana sarılırdı. Ata yazık diye düşünürdüm. Her zaman o bizi taşıyacak, asla tersi olmayacak. Ama bunu yalnızca anneme bir kez söyledim. Çünkü kaşlarını çatıp endişeli bir sesle yanıt verdi. Bu tür şeyler düşünme, bunlar mantık dışı. Bazı şeyler olduğu gibidir, at attır. Bunu böyle kabul etmeliyiz, yoksa insan deli olur. Nefes almak üzerine düşünmüyorsun, öyle değil mi? Şimdi git Milena ile oyna, annesine de selam söyle. Ama ben düşünüyordum nefes almak üzerine, yalnızca içimden. Çünkü bütün anlaşılmaz düşünceleri ve soruları dışarı vurmanın, içimde tutup derimin altında kaşınmasına izin vermekten daha tehlikeli olduğunu keşfettim. Başka zamanlarda Milena ve ben oturma odasında oynarken annesinin pembe ipek bantlar ve kadife kurdelilerle bağlanan eski elbiselerini giyip catwalk yürüyüşü yapardık. Bunlar bizde olmayan şeylerdi. Sadece Esma'nın tek bir parti elbisesi vardı. Arada sırada giydiği, üzerinde sedef payetleri olan krem rengi bir elbise. Srebrenica'da bir hanımdan satın almış ve birikmiş tüm harçlığını kullanmıştı. Genellikle kimya fabrikasının akşam paydosu sireni çalana kadar Milena'da kalırdım. Babamın iş yeri ile Milena'nın evi arasında yalnızca küçük bir tarla vardı. Oraya koşar eve babamla birlikte giderdim. Okuldaki toplantıdan kısa süre sonra annemin mutfakta iki komşu kadınla endişeli biçimde konuştuğunu duydum. Kızla nasıl başa çıkmam lazım bilmiyorum. Kötü bir şey olmasa bari. Kanında kocamdan aldığı bir tür gerilim var. Ne zaman ortaya çıkacağını kimse bilemez. Büyüdükçe geçer mutlaka dedi komşulardan biri. Hiçbir şey yok kızın dedi diğer komşu. Bu köyde en zeki çocuklara sahip olan sensin. Ama normaller mi diye yanıtladı annem. Annem beni ne düşünceli ne de kukumav diye çağırırdı. Yalnızca fazlasıyla hayal kurduğumu, eğer yaşamda bir işe yarayacak hayallerim varsa, dönüşüme yol açacak şeyin harekete geçmek olduğunu söylerdi. Küçük kız kardeş, uyan ve bana yardım et. Beraber halıyı kaldıracağız. Kanepe ve büyük saatin yerini değiştirip, bir kuruş harcamadan yeni bir oturma odasıyla babanı şaşırtacağız. Gel haydi, bir yandan da şarkı söyleriz. Her zaman hayal kurmuyordum. Yalnızca içime kapanıyordum. Annem beni geriye, günlük yaşam ve görevlere çekmeye çalışıyordu. Mlada Sestra, dışarıya çıkıp tavukları çıkar. Beraber patates soyalım mı? Esma'ya ineklere bakarken yardım et. Yarın Samir'le ahıra gidip kim temizlik yapacak diye kura çekelim mi? Dedem beni annemden daha iyi tanıdığını düşünüp öğütler verirdi. Okul saçmalığından dolayı kendini iyi hissetmiyor dedi. Bu olay çocuğun kafasını karıştırdı. Benim yanımda kalmasına izin ver. Sen de kızımı terbiye etmeme izin ver diye yanıtladı annem. O Slivovitz'in de mantarını bulsan iyi olur. Saat daha 2. Gerçekten 2 mi? O zaman yatma zamanı çoktan geçmiş diye devam etti dedem. Çocuk çoktan yatağında olmalıydı. Öğleden sonra 2 diye yanıtladı annem ve mantarı şişeye sokarken sövdü. Yetişkinler birbirleriyle fazlaca tartıştıklarında ben kilerdeki inime girer, huzur içinde sakin bir şekilde bana ne olduğunu düşünürdüm. Veya bazen kendimi hafiflemiş ve boş hissederdim. Zaman zaman tarla yolundan diğer çiftliklere, insanlara, ormana, dağlara veya nehre giden tüm patikalar gözümün önüne gelirdi. Her biri ayrı ayrı, sanki o patikada keşfedilecek çok özel bir şey varmış gibi kendine has özellikleriyle beni çekerdi. İnimden çıkıp sevgili köpeğime doğru gittim. Pas parmaklarımı yaladı. Hem gıdıklandım hem de ısındım. Sonra keşfe çıktı. Hatırladığım en eski anılardan bu yana yetişkinler Esma'nın doktor olacağını söylerlerdi. Şayet doğrudan Başkan Tito tarafından seçilmemişse bir kadın daha yüksek bir mevkiye gelemezdi. O da zaten 1980'de ölmüştü. Tito'nun ölümünün dışında ailem öyle bir sorunla karşılaştı ki yetişkinler doktorluk konusunda ne düşünürlerse düşünsün, ablam ne insanları kesmek ne de onlara ilaç vermek istiyordu. İnsanların başka ülkelerde nasıl yaşadıklarına ilişkin yabancı kitaplar okumak istiyordu ve bir de oyuncu olmak. Bazen yalnızca seyahat edip bir meydanda durarak şarkı da söyleyebilirim diye bana açıldı. Şimdiden bir kez Srebrenica'da yaptım bile. Esma dış görünüş olarak anneme benziyordu. İç dünyası ise tanıdığım hiçbir kıza benzemezdi. Genellikle ona uyan neyse onu yapardı. Gerekirse badem gözlerini devirerek kendi görüşünün arkasında dururdu. Kız kardeşimin güzelliğinin özel yanı bunu sergilemek için fazla bir şey yapmaya ihtiyacı olmamasıydı. Tarlaya gidip bütün gün şalgam toplama işine yardım etmiş bile olsa teni zeytinyağı gibi kaygan ve pürüzsüzdü. Sabah uyandığında sarı dalgalı saçlarını fırçalamadan önce bile bir film yıldızına benzerdi. Saçları uzun ve kıvırcıktı, benimki gibi düz değil. Dalgalanarak omuzlarına öyle bir düşerdi ki ona hayran olmamak elde değildi. Esma her zaman insanların dikkatini çekti, özellikle oğlanların ve genç adamların. Ama kadınlar da kız kardeşimin bütün Srebrenica bölgesinin en güzel kızı olduğunda hemfikirdi. Konuşmasında bir rahatlık vardı. Özellikle benim de en kısa zamanda öğrenmek istediğim yabancı dilleri iyi konuşurdu. Bazen Esma akşam mutfakta söylediği bir şarkıyla hepimizi şaşırtırdı. Bir çarşafa ya da battaniyeye sarılmış olarak ansızın ortaya çıkar ve bir buluttan düşmüş masalımsı bir yaratığa benzerdi. Herkes gülüp el çırpar, o sahnedeyken ben de tiyatro seyircisi rolümü oynardım. Başka zamanlarda erkek kardeşim evde değilse Samir'in elbiselerini giyip gösterisini erkek kılığında yapardı. Ablama kendi deyimiyle femme fatale baştan çıkaran kadın davranışlarından dolayı erkekler gözlerini ondan alamadıkları zamanda yalnızca memnun homurtular çıkaran ineklerin sütünü sağarken de hayrandım. Ama bu kadar değişik şeye yeteneği olmasını anlayamazdım. Bir öğleden sonra bulaşık yıkarken sordum. Küçük kız kardeş dinle dedi. Bir erkekle bir inek arasında pek bir fark yok. İyi süt sağmanın sırrı yumuşakça konuşmak veya çekici biçimde şarkı söylemek yani ilişki kurmaktır. O zaman inekler sana karşılık verir. İçgüdüsel olarak onları rahatlattığını bilirler. Erkekler de böyle. Ben herhalde beceremem. Ben yalnızca pasla iyiyim. Saçma. Sen örneğin dile çok yeteneklisin. Diğeri gelir, bekle göreceksin. 12 yaşına girdim bile. Ne kadar beklemem gerek? Şimdilik pas ve ineklerle meşgul ol. 15 yaşına basana kadar bekle. Esma, 6 ineğin hepsine değişik ülkelerden beğendiği film oyuncularının adlarını vermişti. Yabancı isimlerin ablamın sesinde güzel bir tınısı vardı ve ben söylerken çabucak şaşırıyordum. İsim ve soyadı birbirine karışıyordu. Aynı şey uluslar ve film türleri içinde geçerliydi. Böylece benimkiler yarı Fransız, yarı Alman, yarı karakter oyuncusu ve yarı Esma'nın dediği gibi komedyen oluyordu. Ablam gülüp isimleri istediğim gibi karıştırma özgürlüğüm olduğunu söyledi. Tarlada yalnız başımayken kesinlikle işin içinden çıkamazdım. İneklerin gözleri güzel, burunlarının üstü ıslak ve yumuşaktı. Kendi basit sistemimi geliştirdim. İnekleri oyuncuların ülkesiyle isimlendirdim. İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Amerika. İki İtalyan vardı. Bu yüzden alnında beyaz leke olan kızıl ineğin ismi Roma'ydı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.